Ayrım 22. Ölmesi Gereken Kız. David Lagercrantz. Sayfa 299. Bilinmedik bir zehir değildi. Conan Doyle 1879 yılında British Medical Journal'da bununla ilgili bir makale yazmıştı. Uzun süre tarih sahnesinden silinen zehir, 2012 yılında ABD'nin Baltimore şehrinde ölen eski GRU ajanı Igor Popov'un kanında izine rastlanmasıyla tekrar popüler olmuştu. Mikhail bunu okuduğunda kafasında bir şimşek çaktı. Askeri istihbarat adamların zehirlenerek öldürüldüğünden şüpheleniyordu. Forsell'in Rusya'dan sınır dışı edilme nedeninin GRU'nun faaliyetlerini araştırmak olduğu iddia edilmişti. Yoksa bu da tıpkı askeri tarihçi Mat Sabin'de olduğu gibi hayali bir bağlantı mıydı? Olabilirdi. Grangi'nin gizemli bir şekilde ölen biriyle çekilmiş fotoğrafından başka bir şey yoktu. Ama yine de şu Charles denilen adamı yoklayıp ne bildiğini öğrenebilirdi Mikhail. Bir soru gönderdi. Peki Grankin denilen adam kim? 10 dakika sonra cevap geldi. GRU'da askeri polis, kor general, iç soruşturmaları yürütüyor. Tanrım diye düşündü Mikhail, tanrım. Bir an olsun bu doğru mu diye düşündüğünden değil, sırf kiminle iletişim kurduğunu öğrenmek için yazdı. Kimsin?
Eski bir memur.
MI6, CIA?
Yorum yok diyeyim de havalı olsun.
Ülke?
Maalesef Amerika.
Bu olayı araştırdığımı nereden biliyorsun?
İşim bu, bilmek.
Peki niçin basına sızdırmak istiyorsun?
Ben eski kuşağım.
Nasıl yani?
Suçun açığa çıkmasını ve cezalandırılmasını isterim.
Bu kadar basit mi?
Belki özel nedenlerim de vardır ama bu o kadar önemli mi? Bu iş ikimizi de ilgilendiriyor Mikhail, seni de beni de.
O zaman bana bir şey ver, yani zamanımı boşa harcamadığıma ikna olacağım bir şey. 5 dakika bekledi, bir kimlik fotoğrafı geldi. Kor General Viktor Alekseyevich Grankin'e ait bir kimlik. Üzerinde GRU'nun eski sembolü, siyah zemin üzerinde kırmızı 5 yapraklı yonca vardı. Su götürmez bir kanıta benziyordu. En azından Mikhail böyle değerlendirdi, sonra tekrar yazdı. Grankin ile Forsell'in Everest'ten başka ortak ilgileri var mıydı?
Forsell oraya Grankin'i kazanmaya gitti ama işler çok ters gitti.
Cehennem zebanileri diye yüksek sesle mırıldandı Mikhail. Şimdi bana bu öyküyü anlatmak istiyorsun.
Gizli ve kaynağı koruyarak, evet.
Anlaştık.
O zaman hemen bir taksiye atlayıp gel, seni lobide bekleyeceğim. Her ne kadar gece kuşu olsam da benim de uyumam gerek.
Tamam.
Dikkatsiz mi davranıyordu?
Adam hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Yalnız adamın çok şey bildiği ortadaydı. Üstelik Mikhail'in de yarınki buluşmadan önce somut bilgilere ihtiyacı vardı.
Grand Otel'e kadar 1 dakikalık bir yürüyüşün ne riski olabilirdi?
Saat 1:58'di. Dışarıdan hala sesler geliyordu. Şehir uyanıktı.
Grand Otel'in önünde gecenin her saati taksiler beklerdi. Hatırladığı kadarıyla kapıda güvenlik görevlileri vardı.
Hayır, hiçbir tehlike yoktu. Sessizce giyindi, koridora çıktı, asansörle aşağı indi. Dışarısı yağmurdan ıslanmıştı, gökyüzü açılıyordu.
Mikhail'e dışarı çıkmak iyi geldi. Suyun öteki tarafında saray ışıldıyordu.
Kungstred Gordon Parkı hala canlı hareketliydi. İskelede de insanlar vardı. Buna sevindi. Yanından genç bir çift geçti. Restoran bahçelerinden birinde siyah giysili kısa saçlı bir garson kız bardakları topluyordu. Beyaz keten takımlı bir adam barda oturmuş denize bakıyordu.
Mikhail ortalık gayet sakin diye düşünerek yürümeye devam etti.
Yalnızca birkaç adım sonra bir ses duydu. Blomqvist.
Arkasına döndü. Beyaz takımlı bir adamdı. 60 yaşlarında uzun boylu, gri saçlı, yüz çizgileri biçimli biriydi. Kurnazca gülümsemesinden bir muziplik peşinde olduğu belliydi. Belki Mikhail'in gazeteciliği ve kişiliği hakkında yorum yapacaktı. Fakat Mikhail şaka kaldıracak durumda değildi.
Arkasından ayak sesleri duydu, ürperdi. Bütün bedeninin bir elektrik akımıyla oyulduğunu hissetti. Yere düştü, başını kaldırıma çarptı. Tuhaf olanı acı ya da korku değil, öfke duymasıydı. Saldırana değil, kendi kendine yönelik bir öfkeydi.
Nasıl bu kadar aptal olabilmişti, nasıl? Hareket etmeye çalıştı ama bir kez daha elektrik akımına kapıldı. Bedeni kramp girmiş gibi sarsıldı. Aman tanrım, onun nesi var? Herhalde bu garson kızdı.
Looks like an epileptic seizure. I think we need to call an ambulance.
Dipnot, İngilizce. Epilepsi krizi gibi duruyor. Sanırım ambulans çağırmamız gerek. Bu beyaz takımlı adam olmalıydı. Sesi sakindi. Adımlar yavaşça uzaklaştı. Başkaları yaklaştı. Bir araba sesi duydu. Sonra her şey çok çabuk oldu. Bir sedyenin üzerine çıkarıldı. Bir kapı kapandı. Araba çalıştı. Sedyeden aşağı düştü. Bağırmaya çalıştı. Ama felç olmuş gibiydi. Yalnızca inleyebildi. Ancak araba Hamgatan'ı geçerken kendine gelip bağırabildi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
Lisbeth ne olduğunu çıkaramadığı bir sesle uyandı. Birinin içeri girmiş olmasından korktu.
Uyku sersemiydi. El yordamıyla komodinin üzerindeki silahını arandı. Silahını alıp namlusunu otel odasında gezdirirken sesin telefonundan geldiğini anladı. Biri mi bağırmıştı?
Emin olamadı. Bir süre sonra Mikhail Blomquist'ten başkası olamayacağını anladı. Gözlerini kapattı. Derin bir nefes aldı. Düşüncelerini toparlamaya çalıştı.
Haydi ama, dedi kendi kendine. O sözcükleri kazayla söylediğini söyle. Haydi, sesi yükseltti. Telefondan uğultu ve çatırtılar geldi. Hala boş yere telaşlanmış olabilirdi. Yalnızca bir araba sesi, belki tren. Sonra inlediğini duydu. Ağır, derin solumalarını. Bilincini kaybeder gibiydi.
Lisbeth küfrederek ayağa kalktı, masanın başına oturdu. Svavelsio MC'den Connie Anderson'a dayak attıktan sonra bütün bir akşam Nobis Otel'deki odasında oturmuş, Strandwagen'deki daireyi gözlemişti. Bir hareketlilik sezmiş, Garinov'un daireden ayrıldığını görmüştü. Bunu önemli bir şey oluyor diye yorumlamamış, bir gün dinlenebileceği inancıyla saat bir civarında uykuya dalmış, belki de biraz daha önceydi ama yanılmıştı. Bilgisayardan Mikael'in kuzeye doğru götürüldüğünü gördü, Stockholm'den çıkartıldığını. Çok geçmeden kesinlikle ceplerini arayıp telefonunu alırlardı. Galinov'la Bogdanov bu işe karıştıysa nasıl iz sileceklerini çok iyi bilirlerdi. Yani bu durumda aptal gibi oturup haritadan takip etmenin hiçbir faydası yoktu, hemen harekete geçmeliydi. Bandı geri sardı, Mikael'in bağırdığını duydu. ''Ne yapıyorsunuz?'' İki kez tekrar etti. Hiç kuşkusuz bitkin ve şaşkındı. Artık yalnızca solumaları duyuluyordu. Onu uyuşturmuşlar mıydı? Lisbeth masaya bir yumruk indirdi.
Araba şimdi Norlands Gatan'daydı. Otelden çok uzakta değildi. Ama onu oradan almış olamazlardı. Kayıtları daha gerilere sardı. Mikael'in adım seslerini, nefes alıp verişini ve Blomquist diyen bir ses duydu. Yaşlı bir adam sesi diye düşündü Lisbeth. Arkasından bir of sesi, derin bir iç çekiş duyuldu ve bir kadın bağırdı.
Aman tanrım, onun nesi var?
Ne olmuştu? Anlaşıldığı kadarıyla Balassi Holman'daydılar. Yeri tam çıkaramadı. Grand Otel'in ya da Ulusal Müze'nin önü olabilirdi. İhbar hattını aradı. Gazeteci Mikhail Blomquist'in Balassi Holman'da saldırıya uğradığını söyledi. Telefondaki genç adam ismi tanıdı, heyecanla ayrıntı istedi. Lisbeth bir şey söylemeye vakit bulamadan arkadan bir ses o bölgeden daha önce de ihbar geldiğini söyledi. Lidmar Otel'in önünde bir adam epilepsi krizi geçirerek yere yıkılmış, hastaneye götürülmüştü.
''Nasıl yani?'' diye bağırdı Lisbeth.
Telefonda bir şaşkınlık yaşandı, sesler birbirleriyle konuştu. ''Ambulans gelmiş.''
''Ambulans mı?''
Lisbeth bir an rahatlar gibi oldu ama rehavete kapılmaktan çabuk sıyrıldı.
''Siz mi ambulans gönderdiniz?''
''Sanırım.''
''Sanır mısın?''
''Bakacağım.'' Yeni sesler duyuldu ama ne söylediklerini anlamak zordu. Genç adam tekrar telefona geldi. Sesi çok heyecanlıydı. ''Kim arıyor?''
''Salander.'' dedi. ''Lisbeth Salander.''
''Yok, biz göndermemişiz.''
''Durdurun o zaman.'' diye hırladı Lisbeth. Küfretti, telefonu kapattı.
Mikael'in telefonunu dinledi. Mikael ağır ağır nefes alıyordu. Eziyet çektiği belliydi. Bunun dışında yalnızca araba sesi vardı. Ama eğer gerçekten ambulansla götürülüyorsa peşine düşülecek bir şey var demekti. Bir ara polisi arayıp ortalığı ayağa kaldırsam mı diye düşündü. Ama yok, ihbar merkezinde aptallar oturmuyor olsaydı çoktan harekete geçmiş olurlardı. En iyisi sinyalleri kaybolmadan Lisbeth'in harekete geçmesiydi. Birden aldığı bilgilere dair kuşkularını gideren bir ses duydu. Ambulansın sirenleri çalmaya başladı ve sonra hışırtılar geldi. Eller diye düşündü. Mikael'in cebini karıştırıyorlardı. Hareketler, ağır solumalar, arkasından güçlü bir ses duydu. Bir darbe, bir kırılma. Cep telefonunu alıp atmamış, muhtemelen çekiç darbesiyle kırmışlardı. Her şey sustu. Sanki bir kurşun atılıp susmuştu. Bir elektrik kesintisi gibi. Lisbeth sandalye tekme attı. Masadaki viski bardağını alıp duvara savurdu. Bardak paramparça oldu. Öfkeyle bağırdı. İblisin dölleri. Sonra silkindi, toparlandı. Camilla'nın nerede olduğuna baktı. Elbette Strandwagen'daydı. Belki elini bile kirletmek istemiyordu. Canı cehenneme Plagi aradı. Kıyafetlerini giyerken bağırarak bir şeyler söyledi. Bilgisayarını, silahını ve MC Catcher'ını sırt çantasına koydu. Biraz daha küfretti, tekme atarak duvar lambasını yere indirdi. Motosiklet kaskını ve üzerinde optik ekran bulunan Google Glass'ını taktı. Meydanı geçip motosikletine gitti ve yola koyuldu. Rebecca Forsell yalnız uyumak istediğini söylemişti. Yanek ile Johannes'in yalnız kalması iyiydi. Tabii uyuyamadı. Küçük bir çalışma odasında dar bir yataktaydı. Her taraf kitap doluydu. Telefonundan haberleri okudu. Johannes'in hastaneden kaçışıyla ilgili tek kelime yoktu. Klasberg'i güvenli hattan araması kesinlikle işe yaramıştı. Johannes'e kendisinin bakacağını söylemiş, uyarı ve tehditlere aldırmamıştı. Klasberg kendisinin bütün bir resmin içinde ne kadar küçük bir dert olduğunu anlamamıştı hala. Ne o ne de Savunma Bakanlığından diğer adamlar Rebecca'nın umurundaydı. Yalnızca duyduğu şeylerin kapsamını anlamaya çalışıyordu ve belki daha önce niçin anlayamadığını. Aslında hiç işaret yok denilemezdi, bunu şimdi anlıyordu. Johannes'in ana kampta geçirdiği kriz, olanları anlatma konusundaki isteksizliği. Yorumlanması zor bir sürü küçük şey vardı. Şimdi parçalar yerini bulmuş, yeni bir resim ortaya çıkmıştı. Örneğin 3 yıl önce çocukların uyuduğu o Ekim akşamı Johannes yeni savunma bakanı olmuştu. Stockzum'daki evlerinde kanepede oturuyorlardı. Johannes Clara Engelman'dan bahsederken sesinde Rebecca'nın daha önce duymadığı endişeli bir ton vardı. Clara'nın ne düşündüğünü merak ettim hep, dedi.
Ne zaman ne düşündüğünü diye sordu Rebecca.
Terk edildiğinde. Rebecca mantıken hiçbir şey düşünemeyeceğini, ölmüş olduğunu söyledi. Ama bu gece Johannes'in ne demek istediğini anlıyordu. Bütün bunlar Rebecca'nın taşıyabileceğinden daha ağırdı. 28. Bölüm 13 Mayıs 2008. Clara Engelman ilk kez terk edildiğinde hiçbir şey düşünmemişti. Vücut ısısı 28 dereceye düşmüştü. Kalbi yavaş ve düzensiz çarpıyordu. Ne kendinden uzaklaşan adım seslerini ne de kükreyen fırtınayı duymuştu. Derin bir bilinçsizliğe yuvarlanmıştı. Bir kolunu Victor'a sardığını da, sarıldığı bedenin Victor'un bedeni olduğunu da bilmiyordu. Sistemi son bir savunma çabasıyla kapanmıştı. Birazdan ölecekti. Bundan hiç kuşku yoktu. Belki istediği de buydu. Kocası Stan nefretini açıkça göstermişti. Saklamaya bile gerek görmeden onu aldatmıştı. Kızları Juliet 12 yaşındaydı. Bunalım geçiriyordu. Clara bütün bunlardan kaçıp Everest'e gelmişti. Her zaman yaptığı gibi neşeli görünmeye çalışıyordu. Aslında derin bir depresyondaydı. Yalnızca son hafta yaşamak için yeni nedenler bulmuştu. Victor'a aşık olmasının yanı sıra Stan'ı sonsuza kadar içeriye tıkma umudu da doğmuştu. Kendini tekrar güçlü hissetmeye başlamıştı. Hatta zirveye tırmanırken bile. Faydalı olduğunu duyduğu için bol bol yaban mersini çorbası içmişti. Ama çok geçmeden bedeninde tuhaf bir ağırlık hissetti, gözleri karardı. Gittikçe daha çok üşüyordu. En sonunda olacak oldu, yere yıkıldı. Kayarak ekipten uzaklaştı. Ne birdenbire ortaya çıkan kuzey rüzgarlarını ne de bütün ekibi tehlikeye attığının farkındaydı. Zaman karanlıkta kaybolmuştu, her şey sessizliğe gömülmüştü. Bir buz kazması yüzündeki buzları kırana kadar hiçbir şey duymadı. Ne olduğunu anlayamadı, yalnızca darbeler vardı, yakın, belki yakın, yine de başka bir dünyadanmış gibi uzak darbeler. Buna rağmen, sonra nefes yolları biraz daha açıldığında ve adımlar uzaklaştığında gözlerini açtı. Bir çeşit mucizeydi. Çok önce ölmüş olması gerekirdi. Bu dünyadan ayrıldı denilen Clara Engelman etrafına baktı. Önce hiçbir şey anlayamadı. Bir çeşit cehennemde olduğunun dışında hiçbir şey. Ama hemen sonra birazcık hatırladı. Bacaklarına, botlarına baktı. Sonra bir kol gördü. Kimin kolu olduğunu anlayamadı. Nedeni yalnızca ağır bilinç kaybı değildi. El kalçasının üzerinde bir yerde havada donup kalmıştı. Kendi eli olduğunu anladı. Kımıldatmaya çalıştı. Kımıldatamadı. El ölmüştü. Bütün bedeni donmuştu. Yine de bir şey onu ayaklarının üzerine dikti. Kızını gördü. Hemen karşısında duruyordu. O kadar netti ki ona dokunabilecek gibiydi. 4-5 denemeden sonra Clara birden ayağa kalktı. Buz tutmuş kolları ileri doğru uzanmış, uyur gezer gibi sendeleyerek aşağı doğru yürüdü. Sağını solunu bilmese de bir çığlık ona yol gösteriyordu. İnsan çığlığı değildi. Kendi çığlığı olduğunu ancak yarım saat sonra anladı. Nima Rita ruhların ve hayaletlerin olduğuna inandığı bir yerdeydi. Çığlığa bu nedenle aldırmadı. Bağırın bakalım diye düşündü, bağırın. Hem hangi akla uyup tekrar yukarı tırmanmıştı ki? Yaptığı şeye kendisi bile inanmıyordu. Onu görmüş vedalaşmıştı, hiçbir umut yoktu. Bir yandan da diğerlerini çok fazla dinlediğini, terk etmemesi gerekeni terk ettiğini düşünüyordu. Belki artık hayatta kalıp kalmamasının bir önemi yoktu. Önemli olan tek şey teslim olmadığını göstermekti. Ölecekse de onuruyla ölürdü. Her şeyin ötesinde çok yorgundu. Ağır don yaralarından muzdarip de önünü zor görüyordu. Yalnızca fırtınayı duyuyordu. Bir de kar sislerinin arasından gelen çığlıkları. Çığlıklarla mam sahip arasında bir an olsun bir bağ kuramadı. Tam durup biraz dinlenmeye karar vermişken adım sesleri fark etti. Gittikçe yaklaşan gıcırtılar. Arkasından kollarını öne uzatmış bir hayalet gördü. Sanki yaşayanların dünyasından bir armağan ister gibiydi. Bir parça ekmek, biraz teselli, belki bir dua. Hayalete doğru gitti. Hayalet birkaç saniye sonra tuhaf bir ağırlıkla üzerine devrildi. İkisi birden karların üzerine yıkılıp yuvarlandılar. Nima kafasını çarptı. ''Yardım et, yardım et, kızıma gitmeliyim.'' dedi hayalet. Nima ancak o zaman anladı. Hemen değil, yavaşça, şaşırarak. Tükenmiş bedeninin içinden bir sevinç yükseldi. Oydu, gerçekten oydu. Demek ki dağın tanrıçası her şeye rağmen iyiliğini istiyordu. Tanrıça nasıl çabaladığını görmüş olmalıydı. Ne kadar acı çektiğini, zor durumda olduğunu görmüştü. Kat edilmesi gereken bir yol vardı. Nima ne kadar gücü kaldıysa topladı. Clara'nın beline sarılarak ayağa kaldırdı. Sendeleyerek aşağı doğru yürümeye başladılar. Clara çığlıklar atıyor, gerçekle bağı gittikçe daha çok kopuyordu. Nima'nın yüzü tuhaf bir şekilde katılaşıp kararmıştı. Başka dünyadan birine benziyordu. Yine de Clara'yı ayakta tuttu, çabaladı. Nefesinden aşırı derecede zorlandığı anlaşılıyordu. Clara eve, kızına dönmek için Tanrı'ya yalvarıyordu. Hiç durmadan pes etmeyeceğim diye kendi kendine söz veriyordu. Bir daha asla ama asla yere yıkılmayacaktı. Ne şimdi ne de sonra. Başaracağım diye düşündü. Attığı her adımla kendini daha fazla ikna ediyordu. Buradan sağ çıkarsam her şeyi başarırım. Bir süre sonra biraz aşağılarda iki kişi belirdi. Clara daha fazla umuda kapıldı. İşte kurtuldum. Gerçekten kurtuldum. 22. ayrımın sonu. Sayfa 310.